Sayına sanatçılar İsviçre'de devam etmekte olan son yılların en önemli toplantılarından birinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis toplantılarını bitirmek üzere sonuna doğru yaklaştılar. Hafta başından beri süren bu toplantıyı bir değerlendirmek gerekirse taraflar nerede duruyor? Bugüne kadar gelinen noktada herhangi bir gelişme var mı bundan önceki yıllarla kıyasladığımızda?
Şu anda Türkiye ile yani Kuzey Kıbrıs'la Avustralya arasında, Sydney Melbourne arasında 8 saatlik bir fark var. İsviçre'ye 2 saat eklersek 10 saat. Eğer her şey yolunda ve güzel gitmiş olsa akşam 11 gibi İsviçre'de bir açıklamayla ulaşılan noktanın seslendirilmesi gerekiyor. Ancak Montpellier'inden elde edilen bilgiler, açıkça söylenenler ve kulislerde konuşulanları derlediğimiz zaman yarım gün sürmesi hesaplanan çalışmaların tam gün devamı mümkün. Yani büyük bir ihtimalle Avustralya'ya göre cumartesi sabahına kadar da görüşmeler devam edebilir. Peki nerede başlandı ve nereye gelindi? Montpellier'inde neden gidildi? Montpellier'inde gidiş nedeni aslında Kıbrıs'ta bu tür müzakerelerin yoğun devam etmesine rağmen müzakerenin ardından konuşulanların kamuoyuna yansıdığı ve bu yansımanın da süreci olumsuz etkilediği gerekçelerden biriydi. Ve iki lider gidelim, kapanalım bir otele, medyada çok yakınımızda olmasın diyerek bir sonuca gitmeyi hedeflediler. Hedeflenen süreçte ilk iki gün yönetim, güç paylaşımı, ekonomi konular ve Avrupa Birliği konularının görüşülmesi, buna mülkiyet de eklenebilirdi. Burada ilerleme sağlanması hedefleniyordu zaten. Ardından üçüncü günde bu kez toprak konusunda bir fikir egzersizi yapılması, onunla beraber oradaki ilerleme ve beşli konferansın olabilirliğine bağlı olarak da dördüncü günde masaya haritaların konmasıydı. İlk iki gün oldukça güzel geçtiği söyleniyor. Ama sıra toprak konusuna geldiği zaman iki taraf kağıtlarını ortaya koydu. Hep başından beri bir yöntemdir. Türk tarafının talebi olan ve uzlaşılmayan konular kırmızıdır. Rum tarafının mavidir. Uzlaşılanlar siyahtır. Ve o fikir egzersizi çerçevesinde toprakla ilgili kriterlerde mavilerin ve kırmızıların siyaha dönüştürülmesi hedeflendi. Yalnız Rum tarafının kriterlerle ilgili masaya koyduğu kağıtta maddeler daha çoktu. Türk tarafının neredeyse 3 katı olduğu konuşuluyor ve o bilgilere ulaşıyoruz. Neden Rum tarafının daha çok? Aslında Anastasiadis daha önce de Dervişoğlu ile yaptığı müzakereler sırasında bu kriterler çerçevesinde bir kağıdı müzakere masasına getirdi. Türk tarafı onu almak istemedi çünkü gerek toprak yoğunluğu, göçmenlerin evine dönebilecek azami sayıda, güneydeki yönetimin sınırları içerisinde evine dönmesi, tarihi mekanlar örneğin St. Barnabas Manastırı, Apostolos Andreas Manastırı gibi tarihi dokuların civarının da iade edilmesini isteyen bir takım kriterler. Aslında bu kriterler sanıyorum Montpellier'inde masaya getirilen kriterlerle Erol'una karşı masaya getirilenler arasında çok fazla bir fark yok. Her ne kadar bazı çevrede ilk kez bunlar konuşuluyor. Belki Akıncı ile Anastasiadis ilk kez konuşuyor ama Anastasiadis'in bu konuda hazır bir homework vardı ekibiyle birlikte. Türk tarafı ve burada en önemli farklılık şu noktadaydı. Rum tarafı en az 100 bin Rum'un kendi yönetimlerinde evlere dönmesini ve azami toprağın iade edilmesini talep ederken Türk tarafı az toprak iadesi ve az sayıda Kıbrıs Türk'ün yerinden olmasını prensip olarak masaya getirdi. Yapılan görüşmelerde her ne kadar ilerlemeden bahsedilse de süreç kesintiye uğramasa da istenilen noktaya gelinmedi. Ve Rum tarafı harita dedi, Türk tarafı haritayı somutlaştırmak için beşli müzakere tarihi istedi. Bir anlamda bu iki taleple görünen o ki Montpellier'inde olağanüstü bir sürpriz gerekiyor ama her iki tarafın müzakere heyetlerinden elde edilen duyumları topladığımız zaman Montpellier'inde başarısızlık mesajı verilmeyecek, uzlaşı devam edecek ki sizlerle bu görüşmeyi gerçekleştirirken her iki lider ve müzakere heyetinden isimler ortaklaşa Montreux'da bir akşam yemeğinde buluştular. Oraya kapıdan içeriye girerken Sayın Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, merak etmeyin, her şey yolunda, yarını bekleyin dedi. Şimdi her şey yolundadan anlaşılan nedir? Sayın Akıncı daha önceden Beşli Zirve 2016 sonu ve en geç 2017 ortalarında referandum ve sonuç hedefliyor. Anastasiadis ise bu bağlamda Akıncı ile paralel bir düşünce içerisinde değil. Ancak özetle Türkiye heyetinden isimler ciddi bir ilerleme olduğunu, ciddi bir yakınlaşma olduğunu ve Kıbrıs'a dönüldükten sonra da yani Montpellier'indeki sürecin sonunda tarafların anlaşmadık ve süreç sekteye uğramıştır demeyeceklerini, oradaki ilerlemeleri sahiplenip yola devam olasılıkları, Kıbrıs'ta devam olasılıkların yüksek olduğu konuşuluyor. Sonuç itibariyle Kıbrıs'ta özellikle Türk tarafında çok yüksek bir beklenti yoktu. Sayın Akıncı ile hareketinden önce görüşmemiz olmuştu. Toplumdaki heyecansızlığı sorduğu zaman yanıt verenlerden biri de bendim ve inanç eksikliği demiştim. New York'ta da olumsuzluk vardı ama ardından Montpellier'in görüşmeleri organize edildi. Montpellier'inden çıkacak sonuç ne olursa olsun anlaşılan o ki son ana kadar süreç, müzakereler Kıbrıs'ta da devam edecek. Beşli konferansa süreci taşımak için hem harita hem de haritanın beraberinde meşru müzakere tarihinin karşılıklı olarak ulaşılması bağlamında ortak bir görüş kesiştirme çabası var. Bu sonuç olur mu? Şu an için bu konuda bir kanaat seslendirmek zor. Montpellier'in de İsviçre saatine göre devam edecek bir müzakere süreci var. Belki Avustralya'da akşam ilerleyen saatler olacak ama orada çok yoğun bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor. Günün sonunda ortaya ne çıkar? Net olan bir başarısızlık ve liderlerin birbirine demeçle sataşma olasılığı oldukça zayıf. Büyük bir olasılıkla görüşmeler Montpellier'in de kaldığı yerde Lefkoşa'da devam edecek görünüyor.
Bir de dilerseniz Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı seçilmesiyle ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki havayı, bu seçim sonucunun Kuzey Kıbrıs'a yansımasını ve beklentilerin ne olduğunu sizinle konuşalım.
Kamuoyu yoklamaları Hillary Clinton'un kazanacağı yönündeydi. Bu Kıbrıs'ta da böyle değerlendiriliyordu. Ancak sonuçlar elbette yoğun bir dikkatle izlendi ve Trump'ın kazanması Kuzey Kıbrıs'ta biraz da sürpriz olarak karşılandı. Ama elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak etkin pozisyonu düşünüldüğü zaman acaba yeni ABD yönetimi Kıbrıs meselesine nasıl yaklaşır diye elbette endişeler ortaya çıktı. Ancak merkezi Güney Kıbrıs'ta olan, kuzeyde de ofisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Amerikan yönetiminin Kıbrıs'a bakış açısında çok radikal bir değişiklik beklenmesinin gerçekçi olmayacağı seslendirildi. Amerika'nın dünya devleti, dünyaya hükmeden bir devlet olarak önemli konularda çok radikal değişikliklerin beklenmemesi gerektiği de kuzeyde Amerika'daki gelişmeleri izleyen akademik çevrelerin de görüşü oldu. Dolayısıyla bir sürpriz ve kabul etmek gerekiyor ki farklı bir siyasi kimlik söyledikleri ve o söylenen, seslendirilen siyasetle seçilebilmesi Amerika açısından da çok radikal bir seçmen eğilim olarak görüldü. Ama Kıbrıs'tan bakıldığı zaman seçime acaba Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'a nasıl bakar? Elbette Türkiye ile ilişkileri çok önemli çünkü Türkiye ile ilişkiler bir anlamda da etkileyeceği düşüncesi var ama hepsini birleştirdiği zaman Kıbrıs'ta Amerikan seçimlerinin sonucunda yüzlere gülümseme geldi. Farklı espriler, özellikle sosyal medyada çok farklı yorum ve değerlendirmeler öne çıktı ama Kıbrıs'la ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin çok radikal bir siyasi değişikliği yapmayacağı yaklaşımı ve bu açıklamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gelmesi Kıbrıs'ta birazcık da rahatlama getirdi. Ama en önemlisi Trump'ın seçiminde Kıbrıs'la ilgili beklentilerden ziyade dolardaki hareketlilik, bunun Türk parasına yansıması, Bir anda sterlinin tekrar 4 lirayı aşması, doların 3.70'leri gördükten sonra 3.20'lere gerilemesi işin parasal tarafıyla belki de Kıbrıslıları daha fazla ilgilendirdi ve etkiledi.
Bir de 10 Kasım'a değinmek istiyorum. 10 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl anıldı? Ne tür etkinlikler yapıldı?
Saat 9.05 geçe sirenler çaldı. Saygı duruşu gerçekleşti. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de belki yaşananların da etkisiyle 10 Kasım Kıbrıs Türk toplumunda çok daha güçlü ve altı çizilen bir gün olarak anılıyor ve anılardan, belleklerden Atatürk'le ilgili eskilerden günümüze doğru çok ciddi anıların ve değerlerin taşınması var. 10 Kasım bir kez daha Atatürk'ü anmak ve yaşatmak için bir vesile oldu ve Kıbrıs'ın siyasi yelpazenin her tarafındaki herkes Atatürk'e saygısını ve Atatürk ilke ve devrimlerine, Kıbrıs Türk'ünün ne kadar içten sahiplendiğini bir kez daha gösterdi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Kıbrıslı Türkler Misak-ı Milli'nin dışında kaldı. Atatürk ilke ve devrimlerinin Kıbrıslı Türkler tarafından benimsenmesinde Türkiye sınırları içerisinde doğal bir akış olmadı belki. Ama Kıbrıslı Türkler Atatürk ilke ve devrimlerini hiçbir terkin olmamasına rağmen neredeyse Anadolu'da Türkiye sınırları içerisindeki benimsemeden çok daha önde gitti. Kıbrıs Türk'ü uzun yıllar belki laiklik anlamında bir anayasası olmadı 1974 sonrasına gelene kadar. Ama Kıbrıs Türkler yazılmamış bir anayasa, yazılmamış ilkelerden hareketle laikliği, Atatürk ilke ve devrimlerini inanıyorum ki Türkiye'nin bütün köşelerini sıralasanız ve Kıbrıslı Türkleri ve Kuzey Kıbrıs'ı da bir sıraya koysanız en zorlamasız ve en samimiyetle Atatürk ilke ve devrimlerini sahiplenen Kıbrıslı Türklerdir. O ilke ve devrimlerin bekçiliği vardır ve 10 Kasım'da bir kez daha bunların altı Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk toplumunda çizildi.
Sayın Hasra'ya çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce çok güzel olsun.